Teknoblog Podcast başlıyor. Teknoblog Podcast hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür, Teknoblog Genel Yayın Yönetmeni. 29 Kasım 2013 Cuma günü gerçekleştirdiğimiz yeni bir programda da karşınızdayız işte. Bir hafta geride kaldı ve geçen hafta sözünü verdiğimiz gibi yine bir Cuma günü sizlerle beraberiz. Teknoloji dünyasında gündem çok fazla yoğun değil bu hafta. Amerika'da Perşembe ve Cuma günü, hatta Amerika'da yurt dışında Şükran günü kutlanıyor biliyorsunuz. O yüzden Perşembe ve Cuma teknoloji dünyasının haber trafiği biraz daha durgun. Tabii ki bu hafta içinde gündemde Türkiye'de birçok olay vardı, toplantı vardı. Onları zaten takip ettik. Gelişmeleri Teknoblog'da ve Teknoblog bizde hazırladığımız haberlerle sizlere aktardık. Şimdi haftanın bir özetini geçelim. Çıkardığım birkaç başlık var, onları tartışacağız. Ve yarım saat 40 dakika gibi zamanda haftanın gelişmelerini özetleyeceğiz. Önce konu başlıklarını aktarayım. iPad Air ve iPad Mini Retina, Apple Online Store Türkiye'de ve birkaç teknoloji, zincir teknoloji mağazasının web sitelerinde ön siparişe çıktı diyelim. Öncelikten size ürünlerin 27 Kasım'da piyasaya çıkacağını söylemiştik, ancak bu biraz ön sipariş gibi oldu. Her neyse, birazdan değineceğiz detaylarına. Apple PrimeSense adı verilen hareket algılama teknolojisi üzerine çalışan bir şirkette satın aldığı. Onunla ilgili Apple'ın ne yapacağıyla ilgili planlar var. Ortada süre gelen tartışmalar var. Biraz onları konuşacağız. iWork biliyorsunuz yeni sürümü çıkmıştı geçtiğimiz Ekim ayında. Ve eksik özellikleri nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı. Apple üretkenlik paketini güncellemeyi sürdürüyor. Geçen hafta bir güncelleme geldi. Onu konuşacağız. Dördüncü haberimiz, Amerika'da sim kilidi olmayan iPhone satışları başladı online mağazada. Bunu konuşacağız. Onun dışında Instagram'a mesajlaşma işlevinin geleceği şeklinde bir dedikodu yer aldı geçtiğimiz hafta, bu hafta içerisinde, geçtiğimiz günlerde. Onunla ilgili bir şey konuşacağız. Bir iki kelam edeceğiz. Bunun dışında PlayStation 4 bugün Avrupa'da satışa çıkıyor ve 13 Aralık'ta da bu konsol Türkiye'de piyasada olacak. Biraz PlayStation 4'ten bahsedeceğiz yine. Ve Xbox One, o da geçen hafta 22 Kasım tarihinde Amerika'da piyasaya çıkmıştı. O da 1 milyonu geçti. 1 milyon barajını aştı ilk hafta sonunda. Onunla ilgili birkaç kelam edeceğiz ve bu şekilde bu haftaki Teknoblog Podcast programını sonlandıracağız. Hemen başlayalım. Apple'la başlayalım. iPad Air ve iPad Mini Retina bu hafta içerisinde ön siparişe sunuldu diyelim. Geçtiğimiz bu ayın başında 2 Kasım tarihinde iPad Air yurt dışında birçok ülkede, yaklaşık 40 kadar ülkede piyasaya sürülmüştü ve Retina ekranlı iPad Mini de 13 Kasım tarihinde piyasaya sunulmuştu yurt dışında. Her iki cihazın da incelemelerini Teknoblog'da bulabilirsiniz. Geçen hafta iPad Air'in incelemesini yayınlamıştık. Bu hafta da salı günü Retina ekranlı iPad Mini'nin incelemesini yayınladık. Gerçekten tabletleri merak ediyorsanız artıları, eksileri, birbirlerine göre ne gibi avantajlar sunuyor, hepsini incelememizde sizlere aktardık. Videolar da var. O incelemeleri okumanızı tavsiye ederim. Ana sayfadan da ulaşabilirsiniz. Çarşamba günü 27 Kasım tarihinde Apple Online Store üzerinden satışa sunulacağı söylenmişti. Böyle bir duyuru yapılmıştı Apple tarafından. 27 Kasım tarihinde, yani geçtiğimiz çarşamba, açıp baktığımızda sadece, şöyle söyleyelim, 2-3 haftalık bir gönderim süresinin olduğu şeklinde bir ibareyle karşılaştık. Hangi modeli seçerseniz, hangi rengi seçerseniz seçin, karşınıza böyle bir tahmini gönderim süresi çıkıyor. Ancak şunu söylemek gerekiyor, Apple Store'un, online store'un o belirttiği tahmini gönderim süreleri gerçekten doğru çıkmayabiliyor. Bu noktada sizlere kendi deneyimimden bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz cumartesi günü Apple Online Store üzerinden bir sipariş verdim. Konfigürasyonlu bir ürün olduğu için de stokta yok. Direkt özel olarak benim seçtiğim konfigürasyonla bir makine hazırlanıyor ve daha sonra bu da bana gönderilmek üzere yola çıkılacak. Bu şekilde bir mantık var. Zaten stokta olmayan, sizin özel olarak konfigüre ettiğiniz ürünler için bu şekilde bir süreç var. Apple stokta olan ürünlerde 1-3 iş gün içerisinde gönderim sunuyor, ancak biraz daha sıra dışı, biraz daha isteğe bağlı ürünlerde teslimatta biraz gecikebiliyor. Nitekim benim de teslimatım bu şekilde olacaktı. Verilen tahmini teslimat tarihi 18-20 Aralık arasıydı, ancak geçtiğimiz çarşamba günü, siparişi verdikten 4 gün sonra ürünümün gönderildiği şeklinde bir e-posta aldım. Yani ürünüm tahmin edilenden çok çok çok daha önce gönderime çıkmıştı, kargoya verilmişti. Tabii ki ürün yurt dışından kargoya verildiği için gümrük işleri var. Şu sıralar zaten gümrük işleriyle uğraşılıyor. UPS'ten gönderiliyor kargo ve Apple'ın verdiği takip numarası sayesinde bu yurt dışından gelen siparişin nerede olduğunu görebiliyorum. İşte İrlanda'dan, Cork City'den çıkmış, Dublin'e uğramış, oradan Köln'e gitmiş Almanya'ya ve dün çok kısa bir sürede, yaklaşık bir günlük süre içerisinde İstanbul'a inmiş. Şu anda herhalde gümrükte bir yerlerde işlemi yapılıyordur ve tahmin ediyorum ki fazla geçmeden de benim elime ulaşacaktır. Deneyimlerimi sizlere aktarmaya devam edeceğim. Herhalde gelecek haftaki bölümde de deneyimlerimle ilgili, bu Apple Online Store'dan yapmış olduğum alışveriş deneyimiyle ilgili konuşmaya devam edelim. Tahmin ediyorum ki bu deneyim, şu anda gerçekten bir test yapıyoruz. O deneyimin nasıl olacağına göre herkes Apple Online Store'u daha fazla şekilde kullanma veya kullanmama kararını verebilir. Ancak alışveriş sırasında gayet rahat bir süreç sunduğunu söyleyebiliriz Apple'ın. Gerçekten de bütün konfigürasyonu yapıyorsunuz. Menüler gerçekten kolay. Her şey kullanışlı. Neyi ne yapacağınızı biliyorsunuz. Apple kimliğinizi kullanarak üye girişi yapabiliyorsunuz Apple Online Store'a ve normalde App Store'da uygulama satın almak veya bir içerik satın almak için kullandığınız kredi kartı bilgilerini aynı şekilde herhangi bir şekilde değiştirmeden Apple Online Store'da da kullanabiliyorsunuz. Tabii eğer Apple kimliğinizde bir tane kredi kartı bilgisi tanımı değilse, o zaman ne yapmanız gerekiyor? Kredi kartını, bilgilerini sipariş sırasına girmeniz gerekiyor. Nitekim ben de zaten başka bir kredi kartı kullandım. Bunu da bir detay olarak belirteyim. Yani o seçenekte sunuluyor sizlere. Faturalandırmayı, mesela fatura adresini siparişi verdikten sonra bile sipariş takip sayfasından değiştirebiliyorsunuz. Veya ürünü sipariş verdikten sonra iptal etme şansına sahipsiniz ki, eğer ürün kargolanmadıysa bu imkan sizlere sunuluyor. Ürünün teslimat adresini siparişi verdikten sonra da değiştirebilirsiniz. Bu da sunulan detaylardan bir tanesi. Yanlış bilmiyorsam UPS'te de daha sonra teslimatı ürün kargo aşamasındayken, taşınma aşamasındayken değiştirme fırsatı sunuluyor. Bu da sunulan imkanlardan bir tanesi. Yani Apple gerçekten de düzgün, fazla zahmete sokmayan bir alışveriş deneyimi sunuyor. Özellikle konfigüre edilmiş ürünler için. Çünkü biliyorsunuz Apple'ın mesela iMac'te, MacBook Pro'da farklı konfigürasyonlar olabiliyor. Ancak mağazalarda genellikle Apple'ın belirlediği ana akım ürünler, belli ürünler satılıyor. Diğerlerini bulmak o kadar da kolay olmuyor. İşte bu noktada kendi ürününüzü bilgisayar başından, herhangi bir web sitesinden veya tabletten, ki web sitesini kullanmanızı tavsiye ederim daha çok, oradan girip düzenlemenizi yapabilirsiniz. Ürününüzü belirleyebilir ve daha sonra siparişinizi verebilirsiniz. Mustafa, iPhone Türkiye'nin sahibi, o da deneyimlerini aktarmıştır sizlere. O da bir iPhone 5'e sipariş vermişti. Onun ürünü Türkiye'den gelmiş. Türkiye sınırları içerisinden Gebze'deki bir depodan teslimat, gönderim yapılmış. Bunu da belirte olarak belirtelim. Benim yapmış olduğum siparişte direkt ürün yurt dışından geliyor. Bu nedenle gümrük işleri vesaire var. Dediğim gibi şu anda siparişi bekliyoruz. Adımlar devam ediyor. Gördüğüm sahvada şu anda ürün gümrüklemede. Gelecek hafta içerisinde elimde olur. Dediğim gibi gelecek haftaki programda sipariş deneyimimin nasıl sonuçlandığını da sizlere aktarma fırsatı bulacağım. Gelecek haftaki programı merak edenler mutlaka dinlesin. Bunu belirtelim. Ne demiştik? Devam edelim konuyu fazla dağıtmadan. iPad Air ve iPad Mini Retina Apple Online Store Türkiye'de ön siparişe sunuldu. Aslında satışa sunuldu diyelim. Dediğim gibi eğer siparişi ilk verenlerden olduysanız belki ürününüz kargolanmış bile olabilir. Böyle bir ihtimal söz konusu. Bunu belirtmeden geçmeyelim. Bu arada zincir teknoloji mağazalarında da iPad Air, en azından iPad Air'ın ön siparişleri alınmaya başlandı. Ve teslimat için de gelecek hafta gösteriliyor. Retina ekranlı iPad Mini'nin zincir teknoloji mağazalarının web sitelerinde ne zaman satışa sunulacağı şu anda belli değil. Aynı şekilde fiziksel mağazalarda da iPad Air veya Retina ekranlı iPad Mini'nin ne zaman piyasaya gireceğini henüz bilmiyoruz. Ancak web mağazasının da çıkıyorsa eğer, fiziksel mağazalarda da gelecek hafta içerisinde veya Aralık'ın ikinci haftasında bu tabletleri herhalde görmeye başlarız. Bu arada mobil operatörlerin de iPad Air ve iPad Mini'nin 3G'li versiyonlarını satışa sunmasını bekliyoruz. Herhalde onlar da Aralık ayı içerisinde gerçekleşir. Bu arada mobil operatör demişken, Avea Mobil dergide de Aralık sayısında Retina ekranlı iPad mini ve iPad Air incelemelerinin bulunduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Ve bu şekilde iPad Air ve iPad mini'nin ön sipariş veya satışa sunulması, internetten de olsa satışa sunulması ile ilgili detayları aktarmış olalım. Söylediğim gibi iPad Air ve Retina ekranlı iPad mini'nin detaylı incelemelerini Teknoblog'da bulabilirsiniz. Bu tabletlerden hangisini alacağınıza karar veremediyseniz incelemelerimizi okuduktan sonra ve videoları izledikten sonra daha sağlıklı bir karar vereceğinizi düşünüyorum. Devam edelim. Apple PrimeSense adı verilen bir şirketi satın aldı. Apple biliyorsunuz küçük satın almalar gerçekleştiriyor. Geçmişte birçok satın alma haberini yaptık Teknoblog'da ve bu satın almalar sonucunda haritalar olsun, Siri olsun bu gibi çeşitli Apple ürünlerinde bu şirketlerin sahip ürettiği teknolojiler, sahip oldukları patentler kullanılıyor. PrimeSense de ilk Kinect'in bundan yaklaşık 3 sene önce çıkan Kinect'in Xbox 360'da kullanılan Kinect'in temelini oluşturan teknolojiyi geliştiren şirket. PrimeSense'in bu hareket algılama teknolojisi Kinect'te kullanılmıştı, orijinal Kinect'te kullanılmıştı ancak Kinect'in daha sonraki versiyonlarında Microsoft kendi teknolojisini, kendi geliştirdiği teknolojiyi kullanmayı tercih etmişti. Apple'ın PrimeSense'i satın alması birçok söylentiyi de tahminini de beraberinde getirdi. Apple'ın bir televizyon çıkarması bekleniyor biliyorsunuz. 2014 diyorlardı ancak şu aralar 2015 yılında çıkacağı söyleniyor o televizyonun. Daha da ötelenebilir, belli olmaz. Hareket algılama teknolojisinin bu Apple televizyonunu kumanda etmek amacıyla Siri'nin yanında hareket tabanlı kontrolü sağlamak amacıyla kullanılacağı söyleniyordu. Bunun dışında Apple'ın hareket tabanlı bir oyun konsolu geliştirebileceği söyleniyordu. iOS tarzı oyunlar zaten var. iOS tabanlı oyunlar ve bunlar zaten yüksek çözünürlük desteğine sahip olduğu için televizyonda da rahatlıkla oynanabilecek yetenekte. Bir konsol yaparsanız iOS'te çalışan oyunlar yüklenir. App Store'da bulunan oyunlar ve onlar oynatılır televizyonda ve yine kontrolde hareket tabanlı, hareket algılamalı bir kontrol cihazıyla, kumandayla sağlanabilir şeklinde bir tahmin vardı. Ancak çıkan bir haber bunlardan çok farklısını söylüyor. Apple'ın PrimeSense şirketini Apple haritalar uygulamasında kapalı alandaki navigasyonu geliştirmek amacıyla satın alındığını söylüyor. Şu anda Türkiye'de pek fazla kullanmıyoruz kapalı alan navigasyonunu. Biz açık alanda bile henüz daha tam böyle istenen bir seviyede değiliz. Tabii konuştum Google haritalarla ilgili. Yurt dışına Amerika'ya gittiğinizde Google haritaları açtığınızda Google haritalar sadece dış mekanları değil iç mekanları da gösteriyor. Alışveriş merkezi, havaalanı gibi binaların içlerini kat kat gösteriyor. Bu sayede neyin nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Geçenlerde Amerika'dayken bir alışveriş merkezine gitmiştim. Gerçekten bu Google haritaların o özelliği, kapalı alan navigasyonu bayağı bir yararlı olmuştu. Alışveriş merkezi içerisinde mağazaların nerede olduğunu direkt telefondan bulmuştuk ve bu şekilde kapalı alan navigasyonundan yararlanmıştık. Apple haritalar biliyorsunuz yeni bir ürün ve Apple bu ürünü geliştirmek için bayağı bir uğraşı sergiliyor. İşte bu amaçla kapalı alanda sağlanan navigasyonda iyileştirilmesi, güçlü hale getirilmesi ve rekabetçi olunması gereken bir alan. İşte bu noktada Apple'ın PrimeSense'in teknolojisine başvuracağı söyleniyor. 350 milyon dolar civarında bir bedelle gerçekleşti bu satın alma anlaşması. Ve bakalım neler olacak? Bu satın alma ne gibi Apple ürünlerine katkıda bulunacak veya ne gibi Apple ürünlerinin gelmesini sağlayacak? Bunu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Devam edelim. iWork, Apple'ın üretkenlik yazılımı içerisinde Pages, Keynote gibi işlevler barındırıyor. Ve bu paket, yazılım paketi geçtiğimiz ay duyurulan bir güncelleme ile birlikte tamamlanıyor. Şöyle söyleyelim, iWork içerisinde bulunan Pages, Numbers, Keynote gerçekten de Microsoft'un ofisine eşdeğer. Tabii ofisi çok fazla kullanmadığım için bilmiyorum ne kadar eşdeğerlik olduğunu ancak gerçekten de profesyonel kullanıcıların bile kullanacağı, işine yarayacak birçok araç bu saydığım iWork uygulamalarında bulunuyordu. Ancak yeni gelen iWork 5 paketi içerisinde yer alan uygulamalar her üçü de eksik özellikler barındırıyor. Gerçekten de ben bir Pages kullanıcısıyım mesela, sıklık bayağı bir kullanıyorum Pages'ı. Yazılımı güncellediğimde Ve ilk açtığımda baktım, kullandığım çoğu özellik yok. Gerçekten kuşa dönmüş. Aslında düşündüğümüzde bu Apple'ın attığı hamle mantıklı. Çünkü biliyorsunuz Apple'ın bir bulut takıntısı var. Dokümanların her yerden erişilebilir ve her yerden, her cihazdan düzenlenebilir olması gibi bir mantık güdüyor Apple. iOS uygulaması var. iPhone, iPad uygulamaları var. iWork yazılımlarının, uygulamalarının. Aynı zamanda bir de Mac yazılımları var. Mac tarafındaki uygulama biraz ileride. iOS tarafındaki uygulama biraz geride kalıyor özellik bakımından. İşte Apple bu noktada Mac tarafındaki yazılımları özellik bakımından biraz da aşağı indirgemiş ve bu şekilde biraz kesintisiz bir deneyim sunmaya çalışmış. Tabii uygulamaların sıfırdan yazıldığını da söylemek gerekiyor. Biraz aslında eksik özelliklerin olması da bundan kaynaklanıyor. Apple geçtiğimiz haftalarda demek doğru değil, aslında geçtiğimiz günlerde, çok fazla zaman olmadı, iWork'teki eksiklikleri kapatacağı sözünü vermişti. Önümüzdeki 6 aylık zaman içerisinde yayınlayacağı çeşitli güncellemelerle birlikte bu eksiklikleri kapatacağını söylemişti. Geçtiğimiz hafta sonuna girilirken güncellemeler gelmeye başladı. Araç çubuğunu özelleştirme işlemi mesela geri geldi. Bunun dışında Numbers'ta pencere boyutunu hatırlama gibi bir özellik eklendi. Keynote'da yeni geçiş animasyonları kullanıma sunuldu. Bu şekilde yavaş yavaş Apple iWork yazılımını eksikliklerini kapatmayı sürdürüyor. Ancak bilmiyorum ki iWork 9'daki gördüğümüz o deneyim bu yeni iWork 5.0'da sunulacak mı, ya da daha sonraki 5 nokta uzayıp giden sürümlerle birlikte aradığımız deneyimi kazanacak mıyız? Eğer bu olmayacaksa ben bilgisayarımda duran iWork 0.9'u kullanmaya devam edeceğim. Güncelleme yaptığınız zaman eski Pages, Numbers veya Keynote'un kaldırıldığını düşünmeyin. Finder açın. Yeni bir Finder penceresi açın ve solda uygulamalar sekmesine gidin. Uygulamalar bölümü altında da sayfada gezindiğinizde söyledim, iMovie, iPhoto, bunun dışında Pages, Numbers, Keynote, hepsi için yeni klasörlerin oluşturulduğunu, eski sürüm numaralarına sahip olan klasörlerin oluşturulduğunu göreceksiniz. Ve bunların içinde de eski sürümler, bir önceki nesil sürümler yer alıyor. Tabii o sürümler artık güncellenmeyecektir. Ne varsa onu kullanacaksınızdır. Ancak aradığınız işlevleri, alıştığınız işlevleri o uygulamalarda, eski sürümlerde bulabilirsiniz ve kullanmaya devam edebilirsiniz. Bunu da size bir ipucu olarak belirtelim. Umarız Apple o uygulamaları sevenleri, ben de bunların içerisinde yer alıyorum, üzmez daha fazla ve aranan özellikler, ihtiyacı duyulan özellikleri ekler ve biz de o yeni sürüme geçiş yaparız. Devam edelim başka bir Apple haberine. Apple Amerika'da SIM kilitsiz iPhone satışlarına başladı. Geçtiğimiz hafta sonu itibariyle Apple Online Store'un Amerika şubesine giren kullanıcılar, daha önce sadece T-Mobile altında sahip olabildikleri peşin fiyat seçeneğine, şimdi SIM kilitsiz olarak da erişme fırsatı buldular. Apple iPhone'ları Amerika'da başlangıçta SIM kilitli olarak satıyor. AT&T, Verizon, Sprint ve T-Mobile hepsi iPhone satıyor ve SIM kilidi bulunuyor. Türkiye'deki kullanıcılar, Amerika'ya giden Türkiye'deki tüketiciler genellikle peşin fiyatta iPhone satın alma yoluna gidebiliyor. Çünkü arada baya bir fiyat farkı var. Ancak T-Mobile'ın iPhone'lu herhangi bir sözleşme vesaire olmadan peşin fiyatıyla satın alabiliyorlar. Ancak Apple mağazasındaki elemanların, müşteri temsilcilerinin söylediği, o iPhone'larda da SIM kilidinin bulunduğunu. Tabii Amerika'da SIM kilidi geçerli olabilir ama Amerika dışında SIM kilidi geçerli olmayabilir. Apple burada bir garanti vermiyor. Ancak şu anda gördüğümüz kadarıyla Amerika'dan alınan T-Mobile iPhone'lar Türkiye'de herhangi bir sorun olmadan çalışıyor. Tabii ki SIM kilitsiz iPhone'ların da Amerika'da satışa sunulmasıyla birlikte biraz daha rahatlayacaktır Amerika'ya gidip iPhone alanlar. Ülkelerinde, Türkiye'ye geldiklerinde pasaport kaydını yaptıktan sonra herhangi bir sorun olmadan iPhone'larını kullanacaklardır. Tabii aradaki fiyat farkı önemli bir etken. Ancak yurt dışından iPhone satın aldığınızda, diyelim ki bir iPhone'unuz bozuldu, garanti şartlarından Türkiye'de yararlanmanız biraz soru işareti. Bir kere zaten bir yıllık küresel bir garanti var. Ondan yararlanıyorsunuz sadece. Türkiye'de biliyorsunuz elektronik ürünlerde 2 yıllık garanti veriliyor. Bunun dışında bir de diyelim cihazınız bozuldu, home tuşuna bir şey oldu, Wi-Fi bağlantısına bir şey oldu diyelim. bu gibi durumlarda tamir ettirmeniz o kadar kolay olmayabiliyor. Yüksek miktarda para ödemek zorunda kalabiliyorsunuz. Yüksek miktar dedim yani 700, 800, 900 lira vesaire buralara kadar çıkabiliyor. Zaten böyle bir masraf çıktıktan sonra hiç yaptırmayayım daha iyi diye düşünebilirsiniz. Böyle olunca da eski normal iPhone'u problemli şekilde kullanmaya razı olabilirsiniz. Tabii bu dediğim çok uç bir örnek, uç bir senaryo. Herkesin başına böyle bir şey gelecek diye bir şart söz konusu değil. Yurt dışından iPhone satın alıp ve iPad satın alıp herhangi bir sorun olmadan kullananlar da var ki ben onlardan bir tanesiyim. iPhone'u belki yurt dışından almam ancak iPad vesaire onları yurt dışından alıyorum. Bu şekilde söyleyeyim olayı. Amerika'da sim kilitsiz iPhone satışları en azından online mağazada başladı. Herhalde fiziksel mağazalarda da benzer bir durum söz konusu durur. Bunu da belirtelim. Geçelim yeni bir konuya. Instagram'dan bahsedelim. Instagram gelişmeye devam ediyor. 2010 yılı içerisinde ya da 2011'i tam olarak hatırlamıyorum şu anda. O zaman çıkmıştı Instagram ve iPhone uygulaması olarak çıkmıştı. Android uygulamasının gelmesiyle birlikte biraz daha popülarite kazandı. İlginçtir, Android uygulaması çıkmasıyla birlikte iPhone tarafında da Instagram bayağı bir kullanıcı topladı. Ve hemen arkasından Facebook tarafından satın alındığı açıklandı Instagram'ın ve şu anda Instagram bir Facebook iştiraki olarak varlığını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Windows Phone uygulaması, merakla beklenen Windows Phone uygulaması yayınlandı. Bundan bahsetmiştik sizlere. Beta olarak yayınlandı ve şu anda video paylaşım özelliği yok Instagram'ın Windows Phone uygulaması ancak kısa bir süre içerisinde tahmin ediyoruz. O özellik de gelecektir. Bu hafta içerisinde bir haber çıktı ve Teknoblog'da da yer verdik. Instagram'a mesajlaşma işlevi gelebilir şeklinde bir haberdi bu. Biliyorsunuz mesajlaşma olayı çok popüler. WhatsApp Messenger aldı başını gitti zaten. Ondan sonra Line var. Bunun dışında ne vardı? Bir tane daha bir servis vardı. Şu anda da aklıma gelmiyor. Özür dilerim. Yani ortada bir savaş söz konusu. Bu internet bağlantısı üzerinden SMS tadında mesajlaşma işlevi sunan yazılımlar uygulamalara giderek popüler hale geliyor. SMS'in biraz pabucunu dam atma gibi durum söz konusu. Tabii Facebook'un da var. Facebook Messenger biliyorsunuz en son geçtiğimiz günlerde kapsamlı bir güncellemeden geçti. Hem iOS hem de Android uygulamaları yenilendi. Yepyeni bir arayüz sunuldu. Facebook'ta anında mesajlaşma olayında iddialı. Durum böyleyken Instagram'ın da böyle bir mesajlaşma servisi üzerinde çalıştığı şeklinde haberin çıkması doğrusu ilginç. Zaten ana şirket Facebook'un böyle bir mesajlaşma servisi varken niye Instagram'da böyle bir olaya girsin? Gerçekten bu büyük bir soru işareti. Bakalım bu olay nasıl sonuçlanacak? Hep beraber göreceğiz. Instagram'ın fotoğraf ve video paylaşım servisi olduğunu, görsel paylaşımın yapıldığı bir servis olduğunu düşündüğümüzde böyle bir mesajlaşma portalı, mesajlaşma uygulaması ya da servisi uygulama içerisinde böyle bir özellik çok da mantıklı gelmiyor. Ancak bu mesajlaşma yine fotoğraf odaklı bir mesajlaşma gibi düşünülüyor ve biraz daha dar kapsamlı bir şey olacaksa o biraz daha mantıklı olabilir. Bunu da belirtelim. Aslında Instagram içerisinde mesajlaşma çok da mantıksız değil. Servisin kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor. Daha fazla kullanıcı Instagram kullanıyor ve bu geniş kullanıcı kitlesinin arasında mesajlaşması da çok da mantıksız olmaz. Bakalım göreceğiz bu olay nasıl sonuçlanacak. Bu arada mesajlaşma demişken Twitter'ın da bir mesajlaşma uygulaması üzerinde çalıştığı söyleniyor. Twitter'ın da gerçekten yüksek bir kullanıcı kitlesi var. Büyük bir kullanıcı kitlesi var. O kitlenin mesajlaşma servisi içinde gerçekten büyük bir potansiyel barındırdığını söyleyebiliriz. Twitter'ın açılım yapabileceği bir alan gibi gözüküyor. Facebook'la Twitter yine başka bir alanda, başka bir kulvarda da çok yakında rakip olacak gibi görünüyor. Bakalım bu anında mesajlaşma savaşları nereye gidecek? Hep beraber göreceğiz. Devam edelim. Sony PlayStation 4 bugün Avrupa'da piyasaya çıktı. 2 hafta önce Amerika'da piyasaya sunulmuştu. $399'luk bir fiyat etiketiyle Amerika piyasasına, Kuzey Amerika'ya giriş yapmıştı. Ve bu hafta içerisinde bugün Avrupa'da piyasaya sunuldu PlayStation 4. 400 avroluk bir satış fiyatı var PlayStation 4'ün. Konsol, DualShock 4 kumanda ve bir de PlayStation'ın kamerası var paket içerisinde. Bu şekilde bir konsol paketi var ve Avrupalılar da bugün itibariyle PlayStation 4'e kavuştu. Başlangıçta Sony PlayStation 4'ün belli özelliklerini kapalı olarak sunacak. herhangi bir sorun olmaması, bağlantı problemi olmaması amacıyla Sony'nin söylediğine göre kullanıcıların daha iyi bir deneyim yaşaması amacıyla böyle bir adım atılacak. Örneğin What's New adı verilen yenilikler bölümü kapalı olacak başta. Bu bölüm, yenilikler bölümü PlayStation ağı içerisinde arkadaş olduğunuz kişilerin konsol üzerine neler yaptıklarını veya hangi oyun oynadıklarını görme fırsatı sunuyor sizlere. Bu özelliğin kapalı olması sadece konsol üzerinde değil, PlayStation'ın geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS ve Android uygulamalarındaki bölümler için de geçerli olacaktır diye düşünüyoruz. İlerleyen zamanlarda bu ilk gün heyecanı, ilk hafta heyecanı dindikçe ve kullanıcılar hevesle PlayStation 4 oynayan kullanıcılar biraz heveslerini aldıktan sonra Sony bu söylediğim sosyal ağ hizmetlerini kullanıma açacak. Kuzey Amerika'da şu anda bu özellikler açık, onu belirtelim. Türkiye'de de 13 Aralık tarihinde PlayStation 4'ü piyasada göreceğiz. 1399 lira gibi bir fiyat etiketi var PlayStation 4'ün. Biraz yüksek tabii, ilerleyen zamanlarda yeni sürümleri çıktıkça PlayStation 4'ün tahmin ediyoruz ki biraz fiyat aşağı inecektir. Ancak böyle bir konsol için çok da yüksek bulduğumu söyleyemem. Sonuçta premium bir ürün var ortada. Ve bu yeni bir ürün, yeni bir ürün olduğu için böyle bir fiyatı biraz normal karşılayabiliriz. Tabii kuru baktığımızda 400 euro gibi bir fiyat var. Tabii bu vergisiz fiyat, üzerine vergiler binecek vesaire. Bu fiyat belki bir kademe yüksek sayılabilir. Demin söylediğimi geri alıyorum. Ancak yine de çok da acımasızca fiyatı çok yüksek demek lazım gibi görünüyor. Bu arada bir haber çıktı hafta içi. Yine Teknoblog'da yer verdik. İki konsolu da bileşenleri bakımından incelemiş IHS şirketi, bağımsız bir araştırma şirketi ve iki konsolun da aslında çok yüksek kar marjlarıyla satılmadığı sonucuna varılmış. PlayStation 4 Xbox One'dan biraz da ucuza mal ediliyor. Ancak her iki cihazın da üretim maliyetleri satış fiyatına bir hayli yakın. Her iki şirketin de yaklaşık 15-20 dolar gibi bir ürün başına kârı var. Tabi bu kârdan şeyi de düşmek gerekiyor. Perakendecilerin elde ettiği kârı da düşmek gerekiyor. Yani konsol üreticileri biraz bu ürünlerde sürümden kazanıyor. Ve daha çok kârı da bu konsollarla beraber sattıkları oyunlardan, üyeliklerden, servislerden elde ediyor, elde edecek. Xbox One'da geçtiğimiz cuma günü 22 Kasım tarihinde Amerika'da piyasaya sunuldu. Xbox One'da oldukça fazla ilgi gördü ve 1 milyon satış rakamını ilk 24 saat içerisinde geçmeyi başardı. Gerçekten bu iki konsolun ne yapacağını merakla bekliyoruz. Nasıl bir performans sergileyecekler? Her ikisinde de önemli gelişmeler var. Kullanıcıların gerçekten karar vermesi oldukça zor olacak. Türkiye açısından baktığımızda PlayStation 4 biraz daha avantajlı. Çünkü 13 Aralık tarihinde 2 hafta sonra piyasaya çıkmış olacak. Microsoft Xbox One'ın ne zaman piyasaya sürüleceği, Türkiye piyasasına sürüleceği konusunda bir açıklama henüz yapmadı. Xbox 360 çok sonraları gelmişti Türkiye'ye. Tabii benzer bir durumun Xbox One için gerçekleşeceğini düşünmüyorum. O çok çok kısa bir zaman sonra, yani birkaç hafta veya ay içerisinde Xbox One'ı göreceğimizi tahmin ediyoruz. Ne de olsa artık eskisi gibi arkalara atılabilecek bir pazar değiliz. Genç nüfus kitlemiz, oyuna meraklı kitlemiz, nüfus kitlemiz bir hayli fazla. Gelişen bir ekonomiyiz. Para da var. Bu da şirketlerin Türkiye planlarında biraz daha çabuk davranmalarını sağlıyor. Ne mutlu bize. Dediğim gibi 13 Aralık tarihinde PlayStation 4 Türkiye'de piyasaya çıkıyor. 1399 lira gibi. Kimine göre normal, kimine göre biraz yüksek bir fiyattan Türkiye'ye giriş yapacak. Yıl sonuna kadar PlayStation 4 için 33 kadar oyunun çıkması bekleniyor. 33 kadar başlığın indirilebilir veya piyasadan kutulu olarak satın alınabilir konsolun piyasaya oyunun piyasaya sunulması bekleniyor. Böyle işlevler, böyle detaylar söz konusu. PlayStation 4 şu sıralar inceleme amaçlı ortalıkta dolaşıyor. Türkiye'deki çeşitli teknoloji sitelerinde PlayStation 4 incelemelerini herhalde görmeye başlamışsınızdır. Videolar hazırlanıyor, inceleme yazıları hazırlanıyor. Biz de sıramızı bekliyoruz. PlayStation 4'ü biz de en kısa zamanda incelemeyi planlıyoruz. Bunun da size müjdesini verelim. Tabii kesin bir zaman veremiyoruz. Ancak elimize geçer geçmez en hızlı şekilde incelememizi gerçekleştireceğiz. Ve tarafsız bir şekilde Teknoblog'da PlayStation 4 ile ilgili deneyimlerimizi okuyacaksınız. Bunu da şimdiden belirtelim. Gerçekten ilginç. Yurt dışındaki incelemeleri biraz inceledim. PlayStation 4 gerçekten PlayStation 3'ün üzerine tabii ki çok fazla şey koyuyor. Ancak artırılmış gerçeklik vesaire gibi alanlarda da fazlasıyla ilgi çekici şeyler sunuyor. Bunun dışında Twitch destekli oyun kaydetme, oyun görüntüsünü paylaşma, canlı şekilde paylaşma, yayın yapma gibi özellikler de fazlasıyla ilginç. Yani çok daha farklı, çok daha ilginç şeyler yapılabilir PlayStation 4'te. Tabii ki PlayStation 4 satın alacaksanız geniş bant internetinizin olması iyi olacaktır. Şöyle bir fiber internetiniz varsa, en az bir 20 megabitlik bir internetiniz varsa PlayStation 4 ayrı keyifler, ayrı deneyimler size yaşatabilir. Ben böyle düşünüyorum. Tabii ki ürünü daha görmedim. Test etmedim. Sadece yurt dışında PlayStation 4'te bir FIFA oyunu oynadım. O da gayet güzeldi. PlayStation 3 deneyimini en azından onu yaşıyorsunuz. Çok daha fazlası vardı tabii, o kısa zamanda bir şey söylemek zor. Yani söyleyeceğim bunlar. Sadece ön bilgi verebilirim. Dediğim gibi PlayStation 4 13 Aralık'ta geliyor. Ve biz de en kısa zamanda Teknoblog'da bu konsolu incelemeyi planlıyoruz. Dediğimiz gibi Xbox One'a da Xbox 360'ın Türkiye gelişinden çok çok çok kısa zamanda Türkiye'ye bekliyoruz. Çok fazla rekabetin olduğu bir ortamda Microsoft'un bu oyun konsolu pazarını, Türkiye'deki pazarı Sony'ye bırakacağını düşünmüyorum. Evet, programımızı noktalayalım. 25 Kasım haftasının önemli gelişmeleri bunlardı. Bir ayı daha kapatıyoruz. Artık 2013'ün son ayına giriyoruz. Bu Aralık ayında gerçekten alışverişler de artacaktır. Farklı hediyeler düşünecektir insanlar. Biz de Aralık ayı içerisinde çeşitli hediye rehberleri hazırlamayı planlıyoruz. Bu hediye rehberleri sayesinde hangi ürünü seçecekseniz biraz tavsiyelerimizle yardımcı olmaya çalışacağız sizlere. Bunun haberini şimdiden verelim. Yine Aralık ayında planladığımız çeşitli incelemeler var. Onlar da yayına girecektir. Örneğin bir Nexus 7 incelemesi yayınlayacağız Aralık ayının başlarında, planladığımız o. Ondan sonra bir Sony televizyon incelememiz var. Eğer PlayStation 4 elimize gelirse zamanında, onu da en kısa zamanda incelemesini yapıp yayınlamayı planlıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Umarım iyi bir hafta sonu geçirirsiniz. Söylediğim gibi program başında bahsetmiştim. Apple Online Store deneyimimin sonuçlarını haftaya düzenleyeceğimiz, hazırlayacağımız programda sizlere aktaracağım. Yine teknoloji dünyasının gündemini gelecek haftada, ilerleyen günlerde de Teknoblog'da bulmaya devam edeceksiniz. Facebook'tan, Twitter'dan veya Google Plus'tan bizi takip edebilirsiniz. Adresleri zaten teknoblog.com'da bulabilirsiniz. Yine en güncel haberleri de dediğim gibi teknoblog.com'da bulacaksınız. Ben Sabri Küstür, Teknoblog Genel Yayın Yönetmeni. Yeni bir programda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.